Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin qatala ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 Aban 1402, Hicri Kamer'e gelir Rebülsani 1445 ve Miladi Takvim'de 23 Ekim 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla gazeteci yazar Sayın Ercan Dolapçı ile yapılan röportaj, tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Ukrayna Savaşı gölgesinde dünyadaki gıda kıtlığı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Periver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Gazze'deki El-Kudüs Hastanesi'nin çevresi bombalandı. Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırılarında 2000'e yakın çocuk şehit oldu. Hizbullah'ın roket saldırıları ardından İsrail yerleşkeleri boşaltıldı. Tel Aviv'de yine Netanyahu karşıtı gösteri düzenlendi. Cumhurbaşkanı reisi Güvenlik Konseyi'nin dünya barışının korunmasında rol oynaması konusunda artık umut kalmadı dedi. Ve Henye ile Emir Abdullahiyan Gazze gelişmelerini ele aldı. Şimdi haberler.
Haber kaynakları İsrail'in Gazze'deki El-Kudüs Hastanesi çevresine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. El Alem'in haberine göre Siyonist savaş uçakları pazartesi sabahı Gazze'deki El-Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı. Dünya Sağlık Örgütü Bölge Direktörü Ahmet El-Menzeri, Gazze şeridindeki toplam 35 hastaneden 20'sinin hizmet dışı olduğunu açıkladı. Gazze hastanelerinde yaklaşık 130 çocuğun suni teneffüse bağlandığını ve her an ölümle mücadele ettiğini sözlerine ekledi. Ahmet El-Menzeri, Gazze'de 130 çocuk suni teneffüs kullandığını ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Bölge Direktörü şunlar da ekledi. Gazze'ye giren yardım tırları hiçbir zaman tıbbi ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. El-Menzeri, Gazze şeridinde sağlık sektörünün çökmesi nedeniyle gerçek bir insani felaketin yaşandığını da sözlerine ekledi. Siyonist rejimin Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik hava saldırıları son birkaç saattir yoğun bir şekilde devam ederken bu saldırıda onlarca Filistinli şehit oldu ve yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı pazartesi sabah yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana bu barikata yönelik saldırılarında 1873 çocuğun şehit olduğunu duyurdu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca Siyonist rejimin son 16 günde Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit sayısının 4741'e ulaştığını duyurdu. Bu rapora göre şehitler arasında 1873 çocuk, 123 kadın ve 187 yaşlı bulunuyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin bu barikata yönelik saldırılarında yer alanların sayısının 14.245 olduğunu açıkladı.
Lübnan Hizbullah Hareketi'nin işgal altındaki Filistin'in kuzeyine düzenlediği roket saldırılarının ardından Siyonistler can kaybı korkusuyla sınır kasabalarını tahliye ediyor. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 60 bin Siyonist yerleşimci işgal altındaki Filistin ve Lübnan sınırındaki yerleşim yerlerini terk edecek. Siyonist kaynaklar işgal altındaki Filistin ve Lübnan sınırlarında şu ana kadar 27 bin yerleşimcinin 28 yerleşim birimini terk ettiğini bildirdi. Bu sırada Siyonist Maarif gazetesi pazar günü bu rejimin yetkililerinin İsrailli mülteciler için bir kamp inşa etmek istediğini bildirdi. İsrail yerleşimcilerin tahliyesi devam ederken Filistin İslami Cihat Hareketi'nin sözcüsü Musa Belberim geçen cumartesi şunlar söyledi. Direniş Siyonist rejime sivillere karşı işlediği cinayetlere karşılık olarak Hizbullah ve diğer direniş gruplarının da katılımıyla Gazze'de ve işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde düşman güçlerini birleşik bir şekilde ve birden fazla cephede ezme kararı almıştır. Elberim şunları da ekledi. Siyonist rejimin katliamlarının devam etmesi, Gazze'de masum çocukların ve sivillerin şehit edilmesi, direniş tedbirlerinin kapsamını genişletecek ve düşmanın öldürmesine izin vermeyeceğiz.
Medya kaynakları Tel Aviv'de Siyonist rejim başbakanına karşı gösteri düzenleneceğini ve Gazze'de bu rejimin tutsaklarının serbest bırakılması talebinde bulunulduğunu duyurdu. Siyonist rejimin Filistin direnişi karşısında yenilgi uğratılması ardından işgal altındaki topraklarda yaşayanların Netanyahu ve kabinesine yönelik nefretleri yine arttı. İran'ın haberine göre Siyonist medya işgal altındaki bölgelerde yaşayan yüzlerce kişinin pazar akşamı Tel Aviv'de gösteri düzenleyerek işgalci rejimin başbakanı Netanyahu aleyhine sloganlar attığını duyurdu. Protestocular ayrıca Netanyahu kabinesinin Gazze'deki Siyonist rejimin mahkumlarını derhal serbest bırakmaya çalışmasını talep etti. Yüzlerce yerleşimci de cumartesi gecesi Tel Aviv'de gösteri yaparak Gazze'deki mahkumların derhal serbest bırakılmasını talep etti. 7 Ekim'de Mescid-i Aksa fırtınasız savaşı başladı ve Hamas hareketin askeri kanadı Ezzettin el-Kassam savaşçıları tam ölçekli bir operasyona dönüşen benzersiz operasyonla Gazze çevresindeki 10 Siyonist yerleşim birimine girdi. Bu operasyon şu ana kadar en az 1500 Siyonistin ölümü, 5000'e yakın Siyonistin de yaralanmasıyla sonuçlandı. Ayrıca 200 kişi de direniş tarafından esir alındı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede şunları vurguladı. Güvenlik Konseyi'nin dünya barışını korumadaki rolüne dair artık umut kalmadı. Seyyid İbrahim Reisi dün Naldi Panduz ile yaptığı görüşmede Güney Afrika'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin BRICS grubuna üyeliği alanındaki çaba ve arayışlarını takdir ederek Güney Afrika hükümetinin ve milletinin Filistin halkını destekleme ve Siyonist rejimin zulmüne karşı nefret ve tiksintiyi ifade etme konusundaki sorumluluk duygusu da değerli ve takdire şayan olduğunu söyledi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işleyişini sorgulayan Cumhurbaşkanı Reisi şunlar söyledi. Amerika, Siyonist rejime teçhizat ve silah göndererek savunmasız Gazze halkına karşı işlenen cinayetlere ortak olduğunda ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu suçları kınayan bir karar çıkarılmasını engellediğinde bu konseyin dünya barışının korunmasında rol oynaması konusunda hiçbir umut kalmadı. Siyonistlerin başta Filistinli kadın ve çocuklar olmak üzere halka karşı işlediği cinayetlerine değinen reisi bundan Güney Afrika'nın Siyonist rejimin Afrika Birliği'ndeki gözlemci üyeliğini engellemedeki tutumunu sorumlu olarak değerlendirdi. Naldi Panduz da bu görüşmede İran'ın BRICS'e üyeliğinde tüm üye ülkelerin fikir birliği olduğunu ifade ederek İran, BRICS'in statüsünün iyileştirilmesinde ve ülkelerin adil ilerlemeye yönelik ortak çabalarında etkili bir rol oynayabilir vurgusunda bulundu.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan pazar günü akşam saatlerinde telefonda Gazze'nin son gelişmeler üzerinde görüş tatbisinde bulundular. Haniye ve Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırganla ilişkin son gelişmeleri görüştüler. Bu rapora göre iki taraf Siyonist düşmanın Gazze'deki cinayetlerini durdurmak için her türlü yöntemi nasıl kullanacağına vurgu yaptılar. Görüşmenin ayrıntıları açıklanmadı. Aksa Tufanı operasyonunun başladığı son 17 günden bu yana bir yandan konut ve kamusal alanların bombalanması, diğer yandan su, elektrik, ciddi gıda ve ilaç sıkıntısı, Gazze sakinleri için çok kritik bir durumun meydana gelmesine neden olup insan hakları kurumları ise bu bölgedeki insani koşulların telafi edilemez ve çok üzücü olduğunu bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına karşı işlediği savaş suçlarının durdurulması gereği konusunda İslam ülkeler yetkilileriyle yaptığı diplomatik istişarelerin ardından Emir Abdullahyan, Mısır Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mısır'ın Siyonist rejimin cinayetleri ve Gazze'deki mevcut krizle ilgili uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Hüseyin Emir Abdullahyan, bu ülkenin çatışmayı durdurma ve Gazze halkına insani yardım gönderme çabalarını takdir etti. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti Kızılay'ın Mısır üzerinden Gazze halkına insani yardım göndermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanı şunlar söyledi. Sahte ve işgalci İsrail rejiminin nihai hedefi Gazze ve Batı Şeria sakinlerini Mısır'ın Sina bölgesine ve Ürdün'ün bazı bölgelerine zorla göç ettirmektir. Aslında Tel Aviv Filistinlilerin tarihi topraklarının dışında bir Filistin devleti kurmaya çalışıyor ancak direniş Siyonistlerin sıkıntılı hayallerinin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel haline geldi. Mısır Dışişleri Bakanı son olarak Kahire'de yapılan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunarak İran'ın insani yardımını memnuniyetle karşıladı. Filistin meselesiyle ilgili olarak da İran ve Mısır dahil olmak üzere İslam ve Arap ülkeleri arasında istişare ve koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurguladı. Şükrü bu görüşmede biz savaşın kapsamının genişletilmesine karşıyız ve Filistin halkının kendi topraklarında kalması gerektiğine inanıyoruz diye ekledi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerinin devam etmesi üzerine Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Gallagher'a gönderdiği mektupta dünyanın huzura, barışa ve ahlaka her zamankinden daha çok ihtiyacı varken bugün işgal altındaki Filistin topraklarında modern vahşetin yeni versiyonuyla karşı karşıyayız ifadelerine yer verdi. Emir Abdullahyan şunları kaydetti. Siyonist rejimin El Mehmed Ali Hastanesi'ne saldırması, Gazze'de çocukların ve kadınların barındığı tarihi Porfilius Kilisesi'nin bombalanması şeklindeki korkunç cinayet, Siyonist rejimin acımasız istismarcı doğasının bir başka yönünü gösteriyor. Emir Abdullahyan ayrıca şunları kaydetti. Bu İsrail rejiminin sadece Müslümanlara karşı değil Hristiyanlar da dahil olmak üzere tüm İbrahimi dinlerin mensuplarına karşı sistematik apartheid uyguladığını gösteriyor. Vatikan'ın başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillere karşı işlenen savaş cinayetlerinin durdurulması ve Gazze halkına yardım gönderilmesindeki rolüne değinen Emir Abdullahyan şunları kaydetti. Kuşkusuz Siyonist rejimin cinayetlerine karşı Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin ittifakı, Siyonistlerin aşırılığının önüne geçmesinde, dünyaya barışın gelmesinde ve ahlaki değerlerin yerleşmesinde etkin rol oynayacaktır.
Kutsi Şerif'in özgürlüğünü destekleyen sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin katıldığı toplantıda katılımcılar öneriler sunup açıklayarak, Filistin halkının savunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü artırmanın olası girişimlerini ve yollarını incelediler. Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Merkezi'nin ev sahipliğinde dün Siyonist rejimin uluslararası alanda anlatılmasında sivil toplum kuruluşlarının rolüne ilişkin uzlaşı toplantısında Filistin'deki güncel gelişmeleri değerlendiren katılımcılar, savunmasız Filistin çocuk ve kadınların öldürülmesinin derhal durdurulması, Gazze şeridine uygulanan ablukanın derhal kaldırılması ve insani yardım gönderilmesi konusunda sivil toplum kuruluşlarının rolü hakkında fikir tatisinde bulunuldu. Toplantının başında Filistin İslami Cihat Hareketi ve Lübnan Hizbullah temsilcileri Filistin'deki güncel gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getirerek katılımcılara Gazze'deki insani durum hakkında bilgi verdi. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Merkezi Sözcüsü ve Başkanı Nasir Kenani, kapsamlı kuşatma, insanlık dışı saldırılar ve sivillere karşı yürütülen askeri operasyonlar sonucunda Gazze'deki savunmasız ve mazlum halkın içinde bulunduğu içler acısı duruma değinerek Filistin halkının haklarını çeşitli bölgesel ve uluslararası alanlarda savunmak için sivil toplum örgütlerinin sinerjisini istedi.
Ünlü piyanist Fazıl Say'ın İsviçre'deki 4 konseri iptal edildi. Sabahın haberine göre barıştan yana olduğunu söyleyen Fazıl Say, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyada yansıttığı fikirleri nedeniyle konserin iptal edildiğini açıkladı. Fazıl Say'a uygulanan bu yasak gösteriyor ki İsrail'in Gazze saldırısı sözde demokrasi ve eşitlik havarisi Batı ülkelerinin yüzündeki maskeyi düşürdü. İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylem ve tavırlarına tam destek verince İsviçreli Migros sponsorluğunda İsviçre'de vereceği 4 konser firma tarafından iptal edildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı pazar akşamı yayınladığı bildiride işgalci rejimin saldırılarında ısrar etmesi başarısızlığının ve Suriye'nin istikrarına duyulan artan öfkenin bir başka kanıtıdır açıklamasında bulundu. İran'ın verdiği habere göre Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Siyonist rejim geçtiğimiz hafta 3. kez Şam ve Halep'teki havalimanlarına yönelik saldırılar düzenleyerek insani ve mali kayıplara yol açtı ve bu iki şehrin havaalanlarının faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
Amerika hükümetinin çıkarlarına yönelik artan tehditler nedeniyle diplomatlarının ve zorunlu olmayan çalışanların ailelerinden Irak'ı terk etmelerini istedi. Bağdat El-Yom haber ajansı Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın aklına aktardığı acil haberinde şunları duyurdu. Amerika hükümetinin çalışanlarına ve çıkarlarına yönelik güvenlik tehditlerinin artması nedeniyle bu bakanlık diplomatların aile üyelerinin ve zorunlu olmayan çalışanlarının Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği ve Erbil'deki Amerikan Başkonsolosluğundan ayrılmasını verdi.
İran İslam Cumhuriyeti Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Resul İHA Projesi İran gençlerine ve sevenlerine kendine inanma, özgüven, haysiyet ve milli kararlılık ruhu vaat edebilecek yeni bir insansız hava savunma konseptini dünyaya tanıttı.
Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için bölgesel işbirliği platformunun ikinci toplantısı bugün Tahran'da düzenlenecek. Böylece Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ikinci zirvesi bugün Tahran'da gerçekleşecek. Zirveye İran, Rusya, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan Dışişleri Bakanlarının katılacağı belirtildi.
Ve Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki askeri operasyonlar sırasında Ukrayna ordusuna ait 30 insansız hava aracının ve bir dizi füze rampasının Rus savunma kuvvetleri tarafından imha edildiğini duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Yine Filistin gündemiyle ilgili bugün sohbetimizde huzurlarınızdayız. İsrail savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde Filistinli mültecilere yönelik Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait bir okulu bombaladı. Bu haber son olarak El-Memedani Hastanesi'nin bombalanmasından sonra gündeme geldi. Çok sayıda Filistinlinin her gün orada şehit olduğu veya yaralandığı duyulmaktadır. Son sıralarda yine Filistin gelişmelerine ilişkin işgal topraklarına yapılan ziyaretler dikkat çekiciydi. İngiltere Başbakanı ve Amerika Başkanı'nın buraya ziyarette bulunması ve Benjamin Netanyahu ile görüşmesi zamanlama açısından pek çok haber çevreleri tarafından ele alınıp değerlendirildi. Biz de bugün sohbetimizde yine bu diplomatik görüşmelerin bu gerginlikler sırasında yapılmasının ne anlama geldiği konusunu konuşmak istiyoruz. Dünkü sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile Filistin'de yaşananlarla ilgili konuşmuştuk. Sohbetimizin bugünkü bölümünde Sayın Dolapçı ile röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Ercan Bey, bu çatışmaların şiddetlendiği sırada Joe Biden'ın ve kendisinin Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e yaptığı ziyareti siz nasıl okuyorsunuz efendim?
Şöyle, efendi bölgeye geldi. İsrail efendisi aslında Amerikalı emperyalizmidir. İngiliz emperyalizmidir. İngiltere İsrail'in kuruluşunda ilk adım atmıştı. 48 öncesi, 1918'lerde. Osmanlı bölgeden çekilince, savaş kaybedince buralara İngiltere, Fransa'ya yerleşti ve onların kurduğu bir düzen vardı. O düzenin içinde İsrail'e de bir rol verildi. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. İkinci Dünya Savaşı'nın bütün günahlarını Filistin'e mal ettiler. Günah çıkardılar. Filistin'e gönderdiler bu insanları. Orada bir devlet kurdular. Şiddetle, terörle devlet kurdular ve bu devlet adım adım büyüdü. Avrupa, Suriye Savaşı'nda bu insanlara yaptığı bütün işkenceyi, zulmünden kurtulmak, kendilerini aklamak, vicdanlarını rahatlatmak için bu insanları bölgeye gelip burada bugünkü sorunu yaratmasına seyirci kaldılar. Ve İsrail'in kuruluşunu ve bugüne kadar getiren destekleyen Amerika'dır. İsrail, Amerika'nın bir kuklasıdır. İşte sopasıdır. Araplara karşı petrol bölgesini denetlemek, bunları sürekli baskı altında tutmak için bir sopa olarak kullanılmıştır. Biden'in gelmesi de İsrail'e hem destek verdiklerini, arkasında olduklarını göstermek, ayrıca İsrail'e ne tepkinde bulunduklarının da yavaş yavaş kokusu çıkıyor. Fazla ileri gitme, büyük çaplı bir cephe kurma kendine karşı. Burada sen ve benim kurduğum düzen yıkılabilir. Çünkü İsrail'in bu saldırıları Asya ülkelerine daha büyük tepkiler atıyor ve İsrail'e karşı bir cephe oluşmaya başladı. Bunların en büyük korkusu İslam ülkelerinin, asker ülkelerinin İsrail'e karşı birleşmeleri, cephe kurmaları. Bu daha sonra askeri bir operasyona dönüşür. Ahmet Necdet'in İran'da söylediği gibi İsrail bir haritadan silinebilir. Ondan korkuyorlar. Özel mesaj getirdi bence. Ayrıca iki savaş gemisi göndermesi, uçak gemisi göndermesinden Türkiye'de rahatsız oldu. Türkiye'de dün ve bugün yaptığı açıklamada Erdoğan da söyledi. Bu gemilerin burada ne işi var? Bunlar ne yapacak, ne edecek? Ve bunların buradaki şeyle endişe yaratıyor. O açıdan Biden'ın gelmesi hem İsrail'e hem orada dünya şeysinde bir destek mesajı. Ayrıca özel olarak da anladığımız kadarıyla daha fazla ileri gitme. Çünkü kara harekatını başlatacaklardı. Ertelediklerini söylüyorlar işte. Hava nedeniyle dediler. Bence şimdi kara harekatını 40 defa daha fazla düşünmeleri gerekiyor. Çünkü karşılarında artık savunmasız küçük gruplar yok. Çok iyi hazırlanmış, örgütlenmiş, vurucu etkisi yüksek.
Evet.
Füzelerler de bunu gösterdi. Bir Filistin direnişi var.
Aynen.
Ve bunun arkasında da direnişi destekleyen ülkeler var. Evet. Şimdi ilk günden bu yana sesini yükseltti. İki tarafı devlet diyor. Böyle bir ortamda İsrail karadan da hareket yapıp yenilirse bundan sonra işler çok daha hızlı, çok daha farklı bir noktaya gelir.
Evet.
İsrail'in ikinci bir yenilgiye tahammülü yok. Hatta üçüncü yenilgiye diyelim. Birinci yenilgiyi biliyorsunuz 2006'da Hizbullah'a karşı aldı. 7 Ekim'de Filistin'e karşı aldı. Şimdi havadan aldı. Şimdi karadan da yeni bir yenilgiye İsrail tahammül edemez. İsrail toplama bir devlet. Zaten ilk günden bu yana çok kişi ülkeyi terk etmeye başladı. Daha fazla terk edenler, terk etmenin yolunu ararlar. Çünkü burada bir kendilerince bir güven bulamazlarsa bunların arkası gelmez. Gelenler de kaçar.
Aynen.
Bu açıdan İsrail ve Amerika bölgede sıkışmış durumda. Bölge ülkeleri geçmişten daha fazla birlikte beraber hareket ediyor.
Aynen.
Bu pek gözükmese de tam olarak bunun temaslarından açıklamalardan anlıyoruz.
Aynen.
Artık bölge geçmişteki yapılanma içinde değil.
Aynen.
Yani hakikaten İsrail'in İsrail köklü bir değişiklik yapmazsa, Filistinlerle birlikte yaşamayı kabul etmezse sonu gelir, oraya gidiyor bu iş, gelişmeler.
Tahran Radyosu.
Doğru. Erdem Bey, son soru olarak soruyorum. Şimdi bu tartışmalar şiddetlendiği anda özellikle batılı ülkeleri kastediyorum. İnsan haklarını savunduklarını iddia ediyorlar. Her zaman çeşitli bahanelerle bölgemizde müdahaleci girişimlerde bulunuyorlar, bildiğiniz gibi insan hakları meselesiyle ilgili. Ancak Siyonist bu İsrail rejime karşı bu saldırılarla ilgili herhangi bir ciddi tavır görmedik batılılar tarafından. Bunu nasıl siz değerlendirirsiniz efendim?
Şöyle diyelim, başlık olarak söyleyeyim. Batı'nın bugüne kadar yarattığı değerler sıfırlandı. Yani Batı bir dönem insanlığa örnek davranışlar, kurallar, kaideler, gelişmelerin merkeziydi. Artık değil yani. Avrupa bütün yarattığı değerleri kendi ayakları altında çiğniyor. Bu tarihi bir dönem. Yani Avrupa'da artık insanı değerler kalmamış. Bu insani değerleri şahsi çıkarlar, devletlerin özel çıkarları, kendi aralarında aşırı rekabet, para hırsı aşındırıyordu. Şimdi yerlerde sürülüyorlar. Basit bir kınamayı bile yapamıyorlar. Hatta Avrupa'daki İsrail'i kınayan gösterilere bile tahammülleri yok. Bu durumdalar. Artık Avrupa'nın dünyaya örnek olması, İnsan hakları, demokrasi, özgürlükler, bunlar kağıdın üzerinde bile artık değiller. Bu olayda Batı'nın ikiyüzlülüğünü, samimiyetsizliğini, kendi yarattığı insan hakları, özgürlükler, yaşam hakkı gibi değerleri kendi ayakları altında aldıklarını gördük. Bırakın kınamayı, insani değerler açısından tepki vermeyi, kendi ülkesinde bu vahşete hayır diyen, sokaklara dökülen insanların bile eylemlerini yasaklamaya kalktılar. Tahammül edemediler. Gözleri kapalı bir şekilde Amerika'dan korktukları için İsrail'i destekliyorlar. Ve Avrupa'dan artık bu konularda önderlik, öncülük yapmayı beklemek akıllı iş değil, doğru iş değil. Avrupa kendi yarattığı bütün değerleri bu olayda da gördük. Ayakları altında, kendi ayakları altında çiğnedi. Artık insanlık, hürriyet, birlikte yaşama kültürü Asya ülkelerinde var. Bundan sonra bu değerler burada yükselecek. Avrupa'da yok olduğunu göreceğiz. Türkiye'de, İran'da, Çin'de, Rusya'da bu konuda geçmişlerinde güzel örnekler var. Türkiye, Türkler ve Arslan, İranlılar büyük medeniyet ülkesi. Çinliler de öyle. Esas insani değerlerin, paylaşımcılığın, kardeşliğin, barışın merkezi buralardı. Bundan sonra da buralarda bu işin yükseleceğini hepimiz göreceğiz. Bakın barış diyorlar. Barışın tek çaresi savaşı kazanmaktır.
Aynen.
Haklı olanların vatanlarını kurtarmaları ve ondan sonra oturarak barışı tesis etmeleri gerekiyor. Barış savaşla olur. Masada olmaz. Savaşmadan masaya oturulmaz. Filistin halkı vatanını kurtarıyor. Vatan için mücadele ediyor. Vatan mücadelesini kazanmaları gerekiyor. Bugüne kadarki barış, tırnak içindeki barış, İsrail ve Amerika'nın sağladığı barış, İsrail'i koruyan, kollayan barıştı. Bundan sonra Filistin'in de haklarını tanıyan barışa ihtiyaç var. O da silahlı mücadele, zaferle olur. O zaferleri inşallah hepimiz görürüz. Saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ederim. Saygılar bizden. İyi çalışmalar diliyoruz siz efendim. Hoşçakalın. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile Filistin gelişmeler çerçevesinde özellikle son günlerde işgal topraklarına gerçekleşen ziyaretleri konuştuk. ABD Başkanı, İngiltere Başbakanı işgal topraklarına giderek Siyonist İsrail rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Aban 1402, Hicri Kameri 7 Rebiyusani 1445 ve Miladi 23 Ekim 2023 Pazartesi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Aban 1356'da İran İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni'nin değerli evladı Ayetullah Seyyid Mustafa Hümeyni, Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref kentinde kendi evinde Şah'a bağlı güvenlik güçlerinin komploları neticesinde şehit düştü. Bilindiği üzere Hacı Mustafa Hicri Şemsi 1309'da Kutsal Kum kentinde dünyaya geldi ve bu kentteki İlmiye Medresesi'nde ilk eğitimini bitirdikten sonra İslami ilimleri öğrenmeye başladı. Dini ilimlerin öğrenilmesinde yüksek yetenek ve kabiliyet ve zekaya sahip olan Ayetullah Mustafa Hümeyni tüm bilimsel aşamaları geçtikten sonra 27 yaşında içtihat makamına ulaştı ve ardından Necef-i Eşref İlmiye Havzası'nda ders vermeye başladı. Hacı Mustafa Despot Şah'a karşı başlatılan yoğun mücadele ve kıyamlar sırasında daima değerli babası rahmetli İmam Hümeyni'nin yanında bulunuyordu. Ta ki nihayet Şah piyonlarınca şehit düştü. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Aban 1328'de Doktor Muhammed Musaddık liderliğinde İran Milli Cephesi kuruldu. Hicri Şemsi 18 Mart 1328'de başta Muhammed Musaddık olmak üzere siyasi şahsiyetlerden 19'u 16. İran Milli Şura Meclis seçimlerine itiraz etmek için Şah'ın sarayında oturma eylemi düzenlediler. İşte adı geçen siyasi şahsiyetler 1 Aban tarihinde bir araya gelerek Musaddık liderliğinde İran Milli Cephesi'ni kurdular. Bu cephenin çabaları sonucunda Tahran ve çevresindeki seçimler geçersiz ilan edildi. Milli Cephe meclise girdiğinde ulema ve halkın desteğiyle İran milletinin sömürge karşıtı liderliğini üstlendi. O dönemde yapılan en önemli şey İran'ın petrol endüstrisinin millileştirilmesi ve İran ile İngiltere petrol şirketinin ortadan kaldırılmasıydı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Aban 1358'de Amerika Muhammed Rıza Pehlevi'ye ikamet izni verdi. Muhammed Rıza Pehlevi'nin İran'dan kaçması ve İran'da İslam İnkılabı'nın zafere ulaşması ile Şah'ın herhangi bir ülkeye gitmesi o ülkenin iç ve dış çıkarlarını tehlikeye atıyordu. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra hala İran'la ilişki kurmayı umut eden Amerika, Şah'ı kabul ederek itibarına ve konumuna zarar vermek istemedi. Ancak Hicri Şemsi Mehr 1358'de Muhammed Rıza'nın Amerika gezisi, tıbbi tedavi ve dinlenme ihtiyacı konusu gündeme gelince, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter, kendisine ve yanındakilere oturma izni göndererek, Şah'ın bu ülkedeki varlığını siyasi meselelerle değil, cismani sorunları ve hastalığı ile ilişkilendirmeye çalıştı. Bu olay, İslami Nizam yetkililerinin Şah'ı yargılamak için, hükümetlerden onun iadesini talep ettiği bir durumda gerçekleşti. Şah'ın Amerika'daki varlığı ülkenin Tahran'daki casusluk yuvasının İmam Hümeyni çizgisindeki öğrencilerce işgal edilmesi nedenlerinden biriydi. Hicri Şemsi 1 Aban İran takviminde İran'la önde gelen edip bir tarihçi Abu'l-Fazl Beyhakkî'nin anma günüdür. Beyhakkî, tarihi bu İranlı edebin en değerli eserleri arasındadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri, Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Şehir hastaneleri için istenen bütçe dudak uçuklattı.
Karar.
İsrail kenti dümdüz etti. Gazze'de 5500 bina yok oldu.
Star.
Soykırıma karşı adalet arayışı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 21 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde Ankara'nın İsrail'e neden yaptırımı yok başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ankara'nın İsrail'in işgali altındaki Filistin'de hastane, cami ve kilise bombalamasına varan son saldırılarla en az 1500 çocuğu katleden vahşet, zulüm ve devlet terörüne karşı yine sadece kuru kınamayla kalıp hala hiçbir etkili ve caydırıcı yaptırımda bulunmaması artık pes ettiriyor. Zira İsrail 1947 yılında o zamanki adıyla Cemiyeti Akvam olan Birleşmiş Milletler'e dayatmasından bu yana İsrail, Filistin ve Kudüs ile ilgili onlarca karardan hiçbirine uymuş değil. En son 1980 yılında Kudüs'ün tamamını başkenti ilanına varan oldu bittiyle Birleşmiş Milletler kararlarını takmıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Keza Birleşmiş Milletler'in 11 Aralık 1948 tarihli 194 sayılı kararına rağmen İsrail çatışmalarla 1967 savaşıyla işgalini 4 kat genişletmekle 1 milyon Filistinliyi baskı ve zulümle göçe zorlayarak evlerinden yurtlarından edip mülteci durumuna düşüren İsrail, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin'deki kutsal mekanların korunması ve özgürce ibadet edilmesi esasını çiğniyor. Keza 9 Aralık 1949'da 303 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 181 ve 194 nolu Kudüs'ün kalıcı olarak uluslararası bir sistemin kontrolünde ayrı bir yönetimle yönetilmesi kararlarını engelleyen İsrail, 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Doğu Kudüs'ün yanı sıra Gazze Şeridi, Batı Şeria, Sina Yarımadası ve Golan Tepelerini işgalle kalmadı. Buna mukabil Birleşmiş Milletler'in 4 Temmuz 1967'de alınan 2253 sayılı İsrail'in Kudüs'ün statüsünü değiştirme faaliyetlerini durdurması kararını dinlemedi. Yine 19 Aralık 1983'teki 38 Taksim 180 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararında yer alan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne uymayan İsrail, başta Kudüs, Şeria, Gazze Şeridi, Golan Tepelerini işgalle uluslararası hukuku hiçe saydı. Yasa dışı olarak Filistin'de evlerinden zorla çıkardığı Filistinlilerin yerine hiçbir hukuk tanımadan Yahudi yerleşimleri yerleştirme emrivakisini sürdüren İsrail, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti çıkışının ardından en son 21 Aralık 2017'deki 10 Taksim 22 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararını hiçe sayarak Kudüs'ün statüsünü, karakterini veya demografik yapısını değiştirme olduğu bitisini dayatıyor. Özetle AKP iktidarında özellikle tek kişilik rejimde İsrail'in Birleşmiş Milletler kararlarına, uluslararası anlaşmalara, savaş hukukuna aykırı pervasızca sergilediği yasa dışı insanlık suçu, soykırıma karşı siyasi iktidarın diplomatik, ekonomik, ticari, savunma, sanayi, askeri ilişkilerini kesmemesi, anlaşma ve işbirliklerini iptali bir yana tek birini dahi askıya almaması, sanki bir şey yokmuş gibi ilişkilerini tam gaz sürdürmesi sorgulanıyor. Gerçekten İsrail'in başta Birleşmiş Milletler'in ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararları olmak üzere uluslararası hukuka uyması için Ankara neden harekete geçmiyor?
Yaşar Özay 21 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Ülkede sosyal enkaz var" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Hükümetin 12. kalkınma planı meclise sunuldu. 2053 vizyonu ile 2028 için pozitif ekonomik tahminler açıklandı. Planda 2028 sonunda enflasyon %4,7'ye ve cari açık 2,8 milyar dolara gerilerken, kişi başına düşen milli gelirin 17,6 bin dolara çıkacağı öngörüldü. Cumhuriyet'in 100. yıl programını savaş nedeniyle erteleyen TRT, nedense 12. kalkınma planını bir haftadır dile getirmekten ağzı kurudu. Söyledikleri ise yalan dolan. 20 yıldan beri yönettikleri ülkeyi şahlanan ekonomi yalanlarıyla halka yutturanlar. Yeni dönem için bir de sabır istiyorlar diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Her gün artan enflasyonla milleti canından bezdirenler, okuduğunu anlamayan bir nesil yetiştirdiler. Şimdi bu nesli okuduğu anlayan nesil yapmak için yeni yönetmelikler hazırlıyorlar. Bu kafayla işlerin düzeleceğini sanıyorlar. Enflasyon rakamlarını düşük göstererek hayat pahalılığı ortadan kalkmıyor. Pahalılığın merkezi pazarlardır. Çıkın halkın ne durumda olduğunu gözlerinizle görün. Bayat ekmek, askıda simit, çıkma sebze almak için vatandaş kuyrukta. Artan hayat pahalılığı toplumun dengesini bozdu. Vatandaş umutsuzluğa düştü. Yalanın özgür ağırlığı arttı. Cinayet, fuhuş ve hırsızlık rakamları tavan yapmaya başladı. Her sokakta bir mafya türedi. Dünya mafyası güzel ülkemizi mesken tuttu. Kırmızı bültenle arananlar ülkemizde vatandaş oldu. Kara para cenneti olduk. Sayın Süleyman Demirel her zaman dile getirirdi. Enflasyon olan ülkede ahlak yok olur diye. Gerçek gün gibi açıkta. Yanlış yönetimin cezasını dar gelirli çekiyor. Kalitesizlik almış başını gidiyor. Neyi el atsan elinde kalıyor. Çürümüşlük diz boyu. Hacı hoca muska yazmakla gününü geçiriyor. Her şeyin muskası var. Mülakatta bile başarılı olmak için muska yazıyorlar. Bir süre önce fiyatı biraz düşmüştü. Şimdi yeniden borsa gibi yükseldi. İşini bilenler maneviyattan maddiyata savruldular. Ülkemiz bu halde. Her alanda kokuşmuşluk var. Ne diyelim bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz.
Tahran Radyosu.
Abdülkadir Özkan 21 Ekim tarihli Milli Gazete'de "Filistin'i koruyacak güç İslam Birliği'dir" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İsrail'in Filistin'de uygulamaya koyduğu soykırım karşısında görünen o ki, Müslüman dünyanın benzer bir saldırıya karşı hiçbir hazırlığı yokmuş. Böyle olunca da benzer tehditler karşısında Müslümanların kendi aralarında bir birlik oluşturmaları mecburiyeti bir kez daha görülmüştür. Yani sadece Filistin'i korumak için değil, Haçlıların İslam düşmanlığına karşı ortaya bir gücün konulması mecburiye netleşmiş bulunuyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Böyle bir oluşuma herkes kendine göre bir ad verebilir. Ancak adın ne olacağından çok böyle bir oluşuma duyulan ihtiyaç vakit geçirilmeden bu yönde harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor. Böyle bir durumda rahmetli Erbakan hocam tarafından Müslümanlar arasında oluşturulması gereken birlik konusunda önemli bir adım atmış, hatta ortaya 8 Müslüman ülke tarafından oluşturulan D8'leri kurmuştu. Yani neyin yapılması gerektiğinin örneği var. Ne var ki Müslümanların birlik oluşturmasını istemeyen İslam düşmanı cephenin etkisiyle olsa gerek, İslam düşmanı eşkıyalar adeta dünyaya meydan okuyorlar. Çünkü yaşanan katliama karşı çıkan İsrail'i eleştirenler boykot ediliyor, sporcu ise sözleşmesi iptal ediliyor, çeşitli yollardan dışlanıyorlar. Kısacası Müslümanların varlıklarını koruyabilmeleri için acil olarak bir birlik oluşturmaları gerekiyor. Aslında İslam İşbirliği Teşkilatı adı altında benzer bir birlik vardır. Ancak görünen o ki var olan bu birlikten Filistin'i koruyacak bir güç oluşturması çağrısının ötesinde bir hareket söz konusu değil. Çünkü son Filistin katliamı gösteriyor ki artık Müslümanların laf etme döneminin bir işe yaramadığı gerçeği karşısında harekete geçmek, birliğin sağlanması hususunda elde edilen çabanın ortaya konulması lazım. Yoksa lafla peynir gemisi yürümüyor. Filistin'de yaşananları bir kez daha hatırlayacak olursak, sergilenen vahşetin bilançosunun her geçen gün biraz daha ağırlaştığını görüyoruz. Kısacası soykırım uygulanarak bir nesil yok ediliyor. Son iki haftada 1524'ü çocuk 3800 Filistinlinin katledildiği gerçeği karşısında lafla vakit geçirmenin anlamsızlığını söylemeye bile gerek yok. Katledilen çocuklardan 7'sinin bir aileden olduğu gerçeği karşısında bu vahşete dayanacak yürek olduğunu sanmıyorum. Bu arada adına Batı denilen Haçlı İttifakı'nın İsrail'e verdiği desteğe baktığımızda, Haçlıların İsrail'e sadece sözlü destek vermekle kalmadıkları, verdikleri ağır silahlarla soykırıma çanak tuttukları, bunun da ötesinde özellikle Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin yöneticileri İsrail'i ziyaret ve Netanyahu'ya destek konusunda bir yarış içine girdikleri gerçeği, İslam dünyasının ayakta durmak için yoğun bir çabanın içine girmesi artık vahşet listeleri yayınlamanın ötesi. Dünyaya soykırımı görmüyor musunuz diye sormanın da anlamı yok. Soykırımı herkes görüyor ama bu soykırımdan zevk alanların çağrılara kulak vermelerini beklemek bir işe yaramıyor. Ayrıca şu ana kadar işlenmiş cinayetler, parçalanmış bebek cesetleri gazete ve televizyonlarda her gün yer alırken hala dünyaya soykırımı görmüyor musunuz diye sormanın anlamı yok. Çünkü herkes işlenen cinayetleri görüyor, dünyanın gözünün içine sokarcasına İsrail katliamlarını sürdürüyor. Bununla yetinmiyor, başta Amerika olmak üzere İsrail'i kara harekatını yap, şu Gazze'nin kökünü kurut diyorlar. Yoksa Amerika'nın İsrail'i kara harekat yapması için baskı uygulaması ne anlama gelir?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Bugün her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmelere değinmek istiyoruz. Müzik
Geçtiğimiz hafta yine Filistin ve Gazze gelişmeleri ve Siyonist rejimin Gazze'de işlediği insanlık dışı cinayetleri bölgenin ve hatta dünyanın en önemli gündemini oluşturdu.
Bugünkü sohbetimizde bu cinayetler üzerinde duracağız.
Kudüs'ü işgal eden Siyonist rejim direniş güçlerinin Aksa Tufan operasyonuna tepkisinin devamında geçen hafta pazartesi gece vakti cinayet niteliğindeki saldırısında Gazze şeridinde El Medani hastanesini bombaladı. Korsan rejim içinde yaklaşık 4000 hasta, doktor, sağlık ekipleri ve sığınmacıyı barındıran El Medani hastanesini hedef alarak en az resmi verilere göre 500 kişinin şehadetine sebep oldu. Bazı resmi veriler bu korkunç cinayetin şehit sayısının en az 1000 olduğunu belirtiyor. Bu benzeri görülmemiş cinayetin boyutlarının ortaya çıkması ve küresel boyutta kamuoyu ve milletlerinin kınama ve itiraz dalgasının yükselmesi ardından Siyonist ordu komik ve bir o kadar saçma bir iddiayla işlediği savaş suçunun sorumluluğundan kaçmak için hastaneye yapılan saldırının Filistinli gruplar tarafından yapıldığını iddia etti.
Amerikan Başkanı Joe Biden da işgal topraklarına çarşamba günü yaptığı ziyarette, işgal rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte yaptığı görüşmede, "Bana gösterilenlere esasen bu sizin değil onlar tarafından yapılmış görünüyor," dedi. Biden bu konuda sadece Siyonist kaynaklara dayanmadığını ve Amerikan Savunma Bakanlığı'ndaki kaynaklar da bu konuyu onayladıklarını belirtti. Fakat askeri uzmanlar Siyonist rejimin El Medani Hastanesi'ni bombalamasında daha fazla insan öldürmek için binlerce şarapnel salabilen ve daha fazla ateş üretebilen özel bir füze türü kullandığını, Filistinli güçlerin esasen bu oranda tahrip ve can kayıplarına sebep olacak böyle füzeleri olmadığını belirtiyorlar.
Olay yerinden yayımlanan ilk görüntüler enkaz oranı ve şehitlerin bedenlerindeki yaraların Siyonist rejimin tahribat oranı çok yüksek olan özel füzeler kullandığını gösteriyor. Filistin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi de Siyonist rejim başbakanının El Medani Hastanesi'ne hatalı saldırıyla ilgili iddialarına tepki olarak onun bir yalancı olduğunu, Siyonist rejim ordusu sözcüsünün bir hafta öncesinden beri hastaneleri boşaltmalarını, zira hastanelerin onların saldırılarının hedefi olduğunu duyurduğunu belirtti.
El Medani Hastanesi'ne yapılan saldırı bölge ve dünyada büyük tepkilere neden oldu. Bölge dahil dünyada birçok ülkede halk düzenledikleri protesto gösterilerinde Filistin'e desteklerini duyururken Siyonist rejimin cinayetlerini şiddetle kınadılar. Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye, Gazze hastanesine yapılan saldırıyı kınayarak böyle bir cinayetin Siyonist düşmanın aldığı yenilginin hacmini gösterdiğini belirtti. Haniye, El Medani Hastanesi katillerinin Sabra ve Şatilla katliamlarının failleri olduğuna işaretle Siyonistlere sınırsız destek veren Amerikalıların bu katliamdan sorumlu olduklarını belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani de Gazze'de El Medani Hastanesi'ne yapılan saldırının bir soykırım olduğunu belirterek bu insanlık dışı saldırıyı kınadı. Kenani, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği utanç verici cinayetlerinin devamında bu korkunç ve vahşi cinayeti işleyerek bir kez daha vahşiliğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ve savaş zamanında uluslararası hukukun ilke ve kurallarına zerre kadar bağlı olmadığını kanıtladığını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu korkunç saldırıya tepki göstererek şöyle dedi. Kadın, çocuk ve masum sivillerin tedavi edildiği hastaneye yapılan saldırı, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Tüm insanlığı Gazze şeridindeki bu benzeri görülmemiş barbarlığın durdurulması için harekete geçmeye çağırıyorum.
Katar Dışişleri Bakanı da yayımladığı bildiride El Medani Hastanesi'ne yapılan saldırıyı kınayarak bunun sivillere karşı bir cinayet ve vahşi bir katliam olduğunu belirtti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı ise bu bağlamda çarşamba günü başkenti Amman'da Amerika, Mısır, Filistin Özel Teşkilatı ve Ürdün'ün katılımıyla düzenlenmesi kararlaştırılan zirvenin lağvedildiğini duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Salı gecesi yayınladığı bildiride uluslararası toplumdan Siyonistlerin cinayetlerine karşı çifte standarttan kaçınmalarını isterken İsrail'in Gazze şeridindeki El Mehmed Ali Hastanesi'ne yönelik vahşi saldırısını da şiddetle kanadı.
Avrupa Birliği Sözcüsü Josep Borrell de Gazze'de bir hastaneye saldırı korkunçtur ve faillerinin cevap vermesi gerekir dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı açıklamada Gazze'de hastaneye düzenlenen ve çok sayıda Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya kınıyoruz. Hiçbir şey bir hastanenin bombalanmasını ve sivillerin hedef alınmasını haklı gösteremez dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Siyonistlerin Gazze'deki saldırısını bir cinayet ve insanlık dışı yorumlayarak bu bağlamda biz böyle bir suç eylemini cinayet ve insanlık dışı bir eylem olarak değerlendiriyoruz açıklamasında bulundu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de çarşamba sabahı Gazze şeridinde Siyonistlerin El Mehmed Ali Hastanesi'ne yaptığı saldırıya tepki olarak yüzlerce Filistinli ölümünden dehşete kapıldığını belirtti. Guterres hastaneye yapılan saldırı yıkınarken kalbim kurbanların aileleriyle birlikte hastaneler ve tıbbi personel uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunmaktalar dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Gazze'de bir hastanede 500'den fazla Filistinli'nin öldürülmesi tarif edilemez bir suçtur ve biz bu olayı araştırıyoruz. Dünya liderleri sivillere karşı daha fazla suçun önlenmesi için harekete geçmeli ve failler cezasız kalmamalı. Konuyla ilgili Sayın Ercan Dolapçı'nın görüşlerini dinleyelim.
Artık Filistinliler taarruza geçti, başını kaldırdı, dik duruyor. İsrail'in zulümlerine karşı boyun eğmeyeceğini gösterdi ve hep dayak yiyen bir İsrail değil, direnen, dayak atan bir İsrail durumundaydı. Pardon, Filistin durumundaydı. Tabii o 7 Ekim taarruzunu diyorum ben, tarihi taarruz direniş çok önemli. Bölgenin ve Filistin tarihinin de belirli noktasını teşkil ediyor. Bunun alacağı şekil, varacağı yer bölgenin tarihi açısından, siyaset açısından çok kıymetli, çok önemli. Tabii tepkiler, insani tepkiler var. İşte insanlar üzülüyor yaşanan manzaralar karşısında. Bir savunması, insanların acımasızca bombalanması, hastanelerin bile bombalanması. Herkesi derinden iyice, derinden yaralıyor. Türkiye'yi de öyle yaptı. Türkiye'de 3 günlük yas ilan etti. Hükümetin de açıklamaları giderek sertleşmeye başladı. Daha aktif hale gelmeye başladı hükümetin bu konudaki tutumu. Ve gördüğünüz de şu, İran bu konuda çok aktif, çok öne geçmiş durumda. Biz İran'ın tavrı çok önemli. İran eskiden beri Filistin direnişine samimi, ciddi. Her türlü desteği veriyor ve kararlı duruyor bu işin arkasında. Bu saldırılarda da kendisini gösterdi. Bundan sonra şunu konuşmak gerekiyor. Yani ağlamak, sızlamak, gözyaşı dökmek, işte İsrail'e nefret sunmak. Bunlar çözüm değil artık yani. İslam ülkelerinin, İran'ın, Türkiye'nin ve Asya cephesinin Filistin'i bundan sonra da kurban edecek mi? Sessiz kalacak mı? Yoksa sesini yükseltecek mi? Ve bu insanlık dışı tutuma İsrail'in bir devlet değil de bir terör örgütü gibi davranmasını geçebilecek mi? Bu konuda nasıl adım atacak? Bunlar konuşulmaya başlandı ve bunlar daha belirleyici olacak sorunun çözümünde.
Sayın Ercan Dolapçı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Siyonist rejimin El-Mehmedani Hastanesi'ne saldırısı ardından Amerika Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik takımı ile birlikte işgal altındaki topraklara gitti. Biden, Aksa Tufanı operasyonunu kınarken Siyonist rejimin cinayetlerini destekledi. Başkan Biden, Tel Aviv dönüşünde uçakta muhabirleri yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail rejimiyle görüşmelerde Hizbullah'ın resmen çatışmalara karışması durumunda Amerika'nın savaşa katılması hakkında bir şey konuşulmadığını da sözlerine ekledi. Bu arada çarşamba günü yerel saatle yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında Amerika, Brezilya'nın önerdiği ve Gazze'deki milyonlarca insana hayati önem taşıyan yardımların gönderilmesinde insani duraklamalar yapılması çağrısında bulunan bir kararı veto etti. Brezilya'nın önerdiği karara Amerika'nın bir tek hayır bir oyuna karşı Arnavutluk, Brezilya, Çin, Ekvador, Fransa, Gabon, Gana, Japonya, Malta, Mozambik, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 12 ülke evet oy verdi. Rusya ve İngiltere ise çekimser kaldı.
Amerika, Siyonist rejimin insanlık dışı cinayetlerini desteklerken İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri de çarşamba akşamı Cidde'de Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırganlığına ilişkin acil toplantı düzenleyerek ortak bir açıklama yayımladı. Bu örgüte üye devletler yaptıkları ortak açıklamada İsrail işgal güçlerinin Gazze şeridindeki Filistin halkına yönelik vahşi saldırısına derhal son vermesini ve uygulanan ablukanın kaldırmasını talep etti. Yapılan açıklamada uluslararası toplumdan ayrıca insani, tıbbi, acil yardım, su ve elektrik tedariki sağlanması ve Gazze şeridine acil yardım göndermek için güvenli insan geçişlerini derhal yeniden açılması talep ediliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ayrıca Filistin meselesinin tüm İslam ümmeti için merkezi önemini Filistin halkının kesin haklarını, özellikle de kendi kaderini belirleme ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını, bağımsızlık ve Filistin devletinin kurulması gibi haklarını vurguladılar.
Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada Siyonist işgalcilerin Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının üzerinden 14 gün geçtiğini, saldırılarda 4137 Filistinlinin şehit olduğunu, 13162 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı ayrıca yaptığı açıklamada Gazze'de şehit olanların %70'inin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu duyurdu. Aynı rapora göre Siyonist rejim saldırının başlangıcından bu yana 2 hafta içinde 521 aileye ve evlerine yaptığı saldırılarda 3109 kişinin şehit olmasına sebep olduğunu belirtti.
Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Gadri ayrıca birçok kişinin hala enkaz altında olduğunu, şimdiye kadar 1400 kayıp raporu aldıklarını, bunların 720'sinin çocuklardan oluştuğunu duyurdu. Alınan rapora göre Siyonist rejim İsrail'in saldırıları ve yakıtın bitmesi nedeniyle 7 hastane ve 21 sağlık merkezi hizmet dışı kalmış durumda. Ayrıca 46 sağlık personeli şehit olurken 85 kişi yaralandı, 23 ambulans ise imha edildi veya hizmet dışı kaldı. Bu arada Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi de Gazze'de yaklaşık 1 milyonu aşkın kişinin yerinden edildiğini, 544 binden fazla kişinin Birleşmiş Milletler'in 147 acil barınaklarına yerleştirildiğini duyurdu.
Aynı istatistiklere göre Gazze şeridindeki 2 milyonluk nüfusun %60'ından fazlası yerinden edilmiş durumda. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, elektriğin kesilmesinin ve Gazze'ye yakıt ithalatının yasaklanmasının sağlık sistemi ve güvenli içme suyuna erişim üzerinde yıkıcı etkileri olacağını vurguladı. Daha önce Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Gazze şeridindeki vahim koşullara ilişkin bir açıklama yapmış ve örgüte bağlı 12 çalışanın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.erib.er üzerinden iletebilir. Arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı da www.parsturi.er adresinden ve Telegram kanalımız Tahran Radyosu'ndan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde dünyadaki yemek kıtlığı.
Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde dünyadaki yemek kıtlığı programıyla sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Yemek güvenliği, insanın güvenliğinin alt başlıklarından biridir. Farklı şekillerde tanımlanmıştır ve devletlere göre önem taşıyan bir konudur. 2022 yılının Şubat ayındaki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinden biri de küresel yemek güvenliğinin tehlikeye girmiş olmasıdır. Bu konunun önemi dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde dünyadaki yemek kıtlığı programında farklı açılardan Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkilerine değineceğiz. Bu programın ilk bölümünde Rusya'nın ve Ukrayna'nın yemek güvenliği sağlamadaki konumunu inceleyeceğiz.
Rusya ve Ukrayna dünyanın en önemli tahıl ve tarım ürünleri üreticileri arasında yer almaktadır. Rusya ve Ukrayna dünyanın buğday ihracatının yarısını karşılamakta. Ukrayna, dünya ayçiçek yağını %50'sinin ihracatçısı konumundadır. Dünyada çeşitli gıda ürünlerini hazırlanmasında hem buğday hem de ayçiçeği ürünleri rol oynamaktadır. Ayrıca Rusya ve Ukrayna olmak üzere iki ülke tarım ürünleri üretiminde dünyada üst sıralarda yer almaktadır. Bu durumda doğal olarak iki ülkenin savaşmasıyla küresel yemek güvenliği tehlikeye girmektedir.
Rusya'nın topraklarının %13'ü ekim ve tarım ürünlerinden oluşmaktadır. Bu oran dünyanın ekilebilir alanlarının %10'u demektir. Rusya'nın Avrupa kısmındaki bu toprakların %70'i Volga, Ural ve Kuzey Kafkasya bölgelerindedir. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Hindistan'ı kapsayan 7 ülke tarım açısından geniş topraklara sahip olmalarıyla dünyanın önde gelen ülkeleridir.
Coğrafi bölge, tarım veya ekilebilir arazi miktarı ile dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olmak gibi 3 faktör arasında doğrudan bir ilişkisi vardır. Bundan dolayı diğer ülkelere kıyasla daha az geniş tarım arazilerine sahip ülkelerin dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından biri olması zordur. Orta ve küçük ülkeler tarımsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülke dışı ekim yapmaktadır. Küçük bir coğrafi alana sahip çoğu Avrupa ülkesi veya gelişmiş ülke bu kategoriye girmektedir. Buna ek olarak Rusya'nın tarım topraklarında yüksek miktarda çernozem verimli yani kara toprak ve humus, bitki toprağı veya ayrışmış bitki kalıntıları mevcuttur. Bu nedenle Ukrayna'ya kadar uzanan bu bölgelerde üretilen buğdaylar alıcılar tarafından tercih edilmektedir. Bu tarz topraklar Rusya'daki buğdayın yemeklik değerini artırmaktadır.
Tahran Radyosu.
Ukrayna bazı önemli tarım ürünlerini üreten ve ihraç eden bir güç santraline benzetilebilmektedir. Ülkenin kendisiyle ticaret yapan ülkelerin ürünleri için pazar yönlendiricisi olduğu biliniyor. Bu nedenle Ukrayna pazarındaki rahatsızlıklar dünya çapında dalgalanma etkisi oluşturmaktadır. Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin uzun süreli yokluğunun dünya pazarının gıda fiyatı kriziyle karşı karşıya kalmasına neden olacağı yönünde artan küresel endişe vardı. 2021 yılında Ukrayna, dünyaya 28 milyar dolar değerinde tarım ürünü ihraç etmiştir. Ukrayna'nın ana ihracat pazarlarını 7 milyar 600 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 200 milyon dolarla Çin, 2 milyar dolarla Hindistan, 1 milyar 500 milyon dolarla Mısır ve 1 milyar 500 milyon dolarla Türkiye olmak üzere 27 ülkeden oluşmaktadır. Bu ilk 5 pazar Ukrayna'nın tarımsal ihracat alanlarının %60'ından fazlasını oluşturmaktadır.
Ukrayna'nın 6 ana ihracat ürünü bulunmaktadır. Bunlar arasında 5,8 milyar dolarlık ihracat değeriyle Mısır, 5,7 milyar dolarlık ihracat değeriyle ayçiçeği tohumu, 5,1 milyar dolarlık değerle buğday ve 1,7 milyar dolarla kolza, 1 milyar 300 milyon dolarla yulaf ve 1 milyar 200 milyon dolar değeriyle ayçiçeği küspesi yer almaktadır. Bu 6 ürün Ukrayna'nın ihraç ettiği ürünlerin %77'sinden fazlasını oluşturmaktadır.
Avrasya bölgesi uzmanı İranlı doktor Ferşit Bagırian, Rusya ve Ukrayna'daki tahıl üretimi ve ihracat miktarlarını anlatarak şunları söylemektedir. Ukrayna'nın 2022'deki tahıl ihracatı 40 ton oranında düşmüştür. Bundan dolayı küresel yemek kıtlılığının başladığını söylemek mümkündür.
Dünya ülkeleri tahıl tedarikinde Rusya ve Ukrayna'ya ne kadar bağımlıysa Rusya'nın Ukrayna'daki savaşından da o kadar zarar gördüler. Ukrayna 2021 yılında en fazla mısır ihracatını Avrupa Birliği ve Çin'e gerçekleştirdi. Çin 2021'de dünyadan 8 milyar dolara yakın mısır ithal etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri 2021'de pazarın %70'ini oluşturarak Çin'in en büyük mısır tedarikçisi olmuştur. Ancak Ukrayna'da önemli bir tedarikçi olmaya devam etmiştir. Çin 2021 yılında Ukrayna'dan mısır ihtiyacının %29'unu ithal etmiştir.
Mısır'a ek olarak buğday da Ukrayna'nın ikinci ihracat ürünüdür. Ukrayna dünyanın 8. büyük buğday üreticisidir. Bu ürün genel olarak Ukrayna'nın güney ve güneydoğu kısımlarında yetiştirilmektedir. Ukrayna'nın buğday ihracat alanları mısır ihracat alanlarından tamamen farklıdır. 2020 yılında Ukrayna'nın mısıra buğday ihracatı 1 milyar 220 milyon dolar, Endonezya'ya 544 milyon dolar, Pakistan'a 496 milyon dolar, Bangladeş'e 295 milyon dolar ve Lübnan'a 239 milyon dolar olmuştur. Bu 5 büyük pazar Ukrayna'nın buğday ihracatının %33'ünü oluşturmaktadır.
Ukrayna savaşı nedeniyle buğday ve diğer tahılların ihracat akışı kesintiye uğramıştır. Bu ürünlerin ithalatçıları alternatif ürün arayışına girse de buğday ve diğer tahıl ürünlerinin fiyatları artmıştır. 2019'da Mısır, Türkiye ve Bangladeş Rusya'nın buğday ihraç ürünlerinin yarısından fazlasını satın almışlardır. Mısır dünyadaki en büyük buğday ithalatçısıdır. Bu ülke 109 milyon insanına buğday sağlamak için yılda 4 milyar dolardan fazla para ayırmaktadır. Rusya ve Ukrayna birlikte Mısır'ın buğday ihtiyacının %70'ini karşılamaktadır. Türkiye'de buğday ihtiyacının önemli bir kısmını bu iki ülkeden karşılamaktadır. Türkiye için buğdayın değeri 1,6 milyar dolar olan %74'lük kısmı bu iki ülkeden ithal edilmektedir. 2021 yılında Türkiye Rusya'dan en büyük buğday ithalatını gerçekleştirmiştir. Bu ülke Rusya'dan yaklaşık 4,5 milyon ton buğday ithal etmiştir. Aynı yılda Mısır Rusya'dan yaklaşık 3,2 milyon ton buğday satın almıştır.
Karadeniz jeopolitik açıdan Rusya ve Ukrayna için önemli bir konumdur. Her iki ülkenin de tarım ve sanayi ürünlerini ihraç etmek için bu denizdeki limanlara ihtiyacı vardır. Ukrayna için Odessa, Kherson ve Mykolaiv uluslararası ticarette en önemli limanlar arasında yer almaktadır. Ukrayna'nın buğdayının %95'inin Karadeniz'den ihraç edildiği dikkate alındığında, 2022 yılının Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, Ukrayna'nın ihracatına sekteye uğratmıştır.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Abbas Mesnevi, Ukrayna'daki savaşın dünyada gıda krizi oluşturmaktaki etkisine şöyle değinmekte. Ukrayna'da savaştan zarar gören bölgeler stratejik tarım alanlarına çok yakındır. Bu ülkenin önemli limanlarının ürün taşıma kapasitesi yoktur. Ayrıca Ukrayna'daki savaşın tarım ürünlerinin taşınmasında sorunlara yol açması, dünya gıda güvenliği açısından kritik bir durumun ortaya çıkabileceğine işaret etmektedir.
Sevgili dinleyiciler, Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde dünyadaki yemek kıtlığı program dizisinin ilk bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Haber kaynakları İsrail'in Gazze'deki El-Kudüs Hastanesi çevresine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırılarında 2000'e yakın çocuk şehit oldu. Hizbullah'ın roket saldırılarının ardından İsrail yerleşkeleri boşaltılıyor. Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri düzenlendi. Cumhurbaşkanı reisi Güvenlik Konseyi'nin dünya barışının korunmasında rol oynaması konusunda artık umut kalmadı açıklamasında bulundu. Henye ve Hüseyin Emir Abdullahiyan Gazze gelişmelerini ele aldı. Er Abdullahiyan, bugün işgal altındaki Filistin topraklarında modern vahşetin yeni bir versiyonuyla karşı karşıyayız, dedi. Ünlü Türk piyanistin konserleri iptal edildi. Suriye, işgalcilerin saldırılarındaki ısrarı başarısızlığın bir başka kanıtıdır, açıklamasında bulundu. Resul İhası görücüye çıktı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 veya çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.